Hakan Bey, merhaba.
Merhabalar.
Girişim Dünyası programımıza hoş geldiniz. Kısaca sizi ve Bidastri'yi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim sizlere de. Hakan Taşlı ben. Elektrik elektronik mühendisiyim. Normalde rafineri ve santral inşa süreçlerinde bulundum. Sonradan satış süreçlerinde bulundum ve girişim süreci başladı. Bidastri, endüstriyel ürün satıcıları ve alıcıları için B2B pazar yeri. İşletmeden işletmeye pazar yeri. Endüstriyel ürünleri düşündüğünüzde tüketici ürünleri gibi değil. E-ticaret bu ürünler için bir çözüm olmuyor. Kadın, erkek, çocuk gibi kategorilerden ziyade mekanik, elektrik, inşaat, hırdavat, makine, kimyasal, ham madde gibi endüstriyel kategorileri mevcut. Tabii endüstriyel kategorilerde de ürün odaklı bir teklif sistemi değer önerimiz var. Burada da baktığınızda on binlerce ürün yükleyebilir satıcılar. Çünkü fiyatları aşmıyoruz. Teklif alabilirler, mesaj gönderebilirler, firmalara ulaşabilirler. Tabii on binlerce ürünü düşündüğünüzde de bütün ürünlerin tüm satıcıların stonda olması pek mümkün değil. Bu yüzden farklı yetkili satıcılar da ürün sayfalarında bir araya gelebiliyorlar. Üreticiler bayileriyle katılabiliyorlar. Alıcılar birkaç tıkla onlarca bayiden teklif toplayabiliyorlar. Buna benzer çeşitli üretici, distribütör bayilere göre ürün sunma çözümleri mevcut.
Peki sektörde hangi noktada bir ihtiyaç gördünüz de girişiminizi hayata geçirmeye karar verdiniz?
Şöyle, aslında önceki deneyimlerimde ürün satın alma yolculuğunun, endüstriyel ürün satın al, aslında bildiğimiz tüketici ürünleri gibi işte sepete ekle, satın al, iki adımlı olmadığını görmüş oldum. Diğer yandan bu ürünlerin fiyatları değişken, mesela stok durumu, minimum sipariş miktarı, üretim maliyeti, lojistik maliyeti gibi sebepler ürünlerin fiyatlarının değişken olmasına yol açıyor. Mesela bir adet dübel alıyorsunuz 2 dolar ama 10 bin adet alıyorsunuz belki %50 indirimle alacaksınız. Diğer taraftan satıcıların ürün gamları çok geniş. 400 bin, 500 bin, 100 bin ürünleri olabiliyor. Aynı anda da baktığınızda teklif miktarları da yüksek oluyor. Sepete eklemeye uygun değil. Bizim Türkiye ekosistemini bir incelediğimizde ise satıcılar henüz İçerik pazarlama diye çevrilmiş Türkiye'ye ama inbound marketing dediğimiz kavramla pek tanışmamışlar. Web siteleri uygun değil ya da beklemede diyebiliriz. Diğer taraftan B2C pazar yerleri de endüstriyel ürünlere uygun değil. Tüm bunlar birleşince Bidastri oluşmaya başladı.
Müthiş. Peki girişiminiz için yatırım aldınız mı?
Biz henüz almadık ama buna zaman ayırdık. Bununla ilgili alamamış bir girişim deneyimi aktarabilirim. Lütfen. Öncelikle yatırım almak ya da almamak bir başarı kriteri olarak görülmemeli kesinlikle. Girişimciler en azından bunu kendilerine bir kilometre taşı olmazsa olursa gibi döngüye girmemeliler. Sonuçta bir değer üretiliyor. Bu pazarlanacak, satılacak, değer sağlanacak ve sonra fatura kısmı. Yani temelde startup da olsa, KOBİ de olsa her işletmenin döngüsü. Burada biz şöyle bir şeyle karşılaştık. Yatırımcılar da girişimcilerle birlikte öğreniyorlar. Karşınıza MRR diye bir metrik geliyor. Biz buna aylık tekrar eden gelir diyoruz. Doğal olarak yatırımcılar da ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz mantığında bakıyorlar. Tabii ki baktığınızda biraz daha startupları da bu metrikleri yakalayalım sonra yatırım alalıma yöneltebiliyor. Biz de o açıdan biraz daha yatırım sürecini durdurup satışlara odaklanmaya karar verdik ve bu şekilde devam ediyoruz.
Girişiminizi hayata geçirirken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Öncelikle kaygan bir zemindeyiz. Bunu bir tespit etmek lazım. Diğer taraftan baktığınızda en azından yatırımcılar açısından düşünürsek, demin bahsettiğim gibi yatırımcılar da girişimcilerle birlikte öğreniyorlar. Burada tutup bir startup olarak sizin yarıdan fazla hissenizi talep etme ya da işte siz niye size yatırım yapmayalım da araba alalım almayalım gibi sorularla karşılaşan birçok girişimci olmuştur. Burada biraz daha Türkiye olarak yolumuz olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan sanayi açısından baktığımızda genel olarak B2C ya da C2C girişimler gibi değil B2B tarafı. Mesela geleneksel işte POC, prototip, MVP yolculuğu buna pek uygun değil. Yani firmalar hazır ürün istiyorlar ve direkt onu kullanmak istiyorlar. Aslında baktığınızda ülkemizde blok zinciri, AR vesaire konuşmayı seviyoruz ama basit bir siteye bile üye olurken 10 tane hata yapıyoruz ya da bir bug gördüğümüzde hemen ya bu site çalışmıyor, hani hata buldum gibi durumlar olabiliyor. Diğer taraftan TÜİK raporuydu galiba. Şirketlerin birkaç yıl önce zaten %10'u da CRM kullanıyor. Hani pazar yerini bir kenara koyuyorum. Burada da biraz daha olgunlaşması gereken bir süreç var.
Çok güzel örnekler verdiniz. Peki sanayi sektörüne ne tür bir fayda sağlamayı planlıyorsunuz?
Şöyle aslında biz Bidasri'yi bir komünite olarak düşünüyoruz. Şöyle hayal ediyoruz. Burada bir gün 5 milyon tane endüstriyel ürün var. Ve bu endüstriyel ürünler yüz binlerce satıcı tarafından sunuluyor. Milyonlarca alıcı bunu tıklıyor. Teklif alıyor, mesaj gönderiyor, satıcılarla iletişime geçiyorlar. Hatta bunu bir adım daha ileri götürürsek ortak alım yapabiliyorlar. Muadil ürün sorgulayabiliyorlar. Mesela bir trafo binasını düşünün. İşte trafosu, kablosu, tavası, topraklaması, farklı satıcıların sattığı ürünler ve muadilleriyle düşündüğünüzde neden Bidasri üzerinden birkaç dakikada hepsinin teklifini toplamasınlar, satın almayı tamamlamasınlar? Burada biz aslında endüstriyi bir araya getirmek istiyoruz Bidasri üzerinde ve bunu internete açık bir platformda deneyimlemelerini, zaman kazanmalarını, maliyet tasarrufu sağlamalarını istiyoruz.
Hakan Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim. Satıcıları üye olmaya bekliyoruz.
Harika. Hakan Bey merhaba.
Merhabalar.
Girişim Dünyası programımıza hoş geldiniz. Kısaca sizi ve Bidasri'yi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim sizlere de. Hakan Taşlı ben. Elektrik elektronik mühendisiyim. Normalde rafineri ve santral inşa süreçlerinde bulundum. Sonradan satış süreçlerinde bulundum ve girişim süreci başladı. Bidasri endüstriyel ürün satıcıları ve alıcıları için B2B pazar yeri. İşletmeden işletmeye pazar yeri. Endüstriyel ürünleri düşündüğünüzde tüketici ürünleri gibi değil. E-ticaret bu ürünler için bir çözüm olmuyor. Kadın, erkek, çocuk gibi kategorilerden ziyade mekanik, elektrik, inşaat, hırdavat, makine, kimyasal, ham madde gibi endüstriyel kategorileri mevcut. Tabii endüstriyel kategorilerde de ürün odaklı bir teklif sistemi değer önerimiz var. Burada da baktığınızda on binlerce ürün yükleyebilir satıcılar. Çünkü fiyatları aşmıyoruz. Teklif alabilirler, mesaj gönderebilirler, firmalara ulaşabilirler. Tabii on binlerce ürünü düşündüğünüzde de bütün ürünlerin tüm satıcıların stonda olması pek mümkün değil. Bu yüzden farklı yetkili satıcılar da ürün sayfalarında bir araya gelebiliyorlar. Üreticiler bayileriyle katılabiliyorlar. Alıcılar birkaç tıkla onlarca bayiden teklif toplayabiliyorlar. Buna benzer çeşitli üretici, distribütör bayilere göre ürün sunma çözümleri mevcut.
Peki sektörde hangi noktada bir ihtiyaç gördünüz de girişiminizi hayata geçirmeye karar verdiniz?
Şöyle aslında önceki deneyimlerimde ürün satın alma yolculuğunun, endüstriyel ürün satın alma aslında bildiğimiz tüketici ürünleri gibi işte sepete ekle, satın al, iki adımlı olmadığını görmüş oldum. Diğer yandan bu ürünlerin fiyatları değişken, mesela stok durumu, minimum sipariş miktarı, üretim maliyeti, lojistik maliyeti gibi sebepler ürünlerin fiyatlarının değişken olmasına yol açıyor. Mesela bir adet dübel alıyorsunuz 2 dolar ama 10 bin adet alıyorsunuz belki %50 indirimle alacaksınız. Diğer taraftan satıcıların ürün gamları çok geniş. 400 bin, 500 bin, 100 bin ürünleri olabiliyor. Aynı anda da baktığınızda teklif miktarları da yüksek oluyor. Sepete eklemeye uygun değil. Bizim Türkiye ekosistemini bir incelediğimizde ise satıcılar henüz İçerik pazarlama diye çevrilmiş Türkiye'ye ama inbound marketing dediğimiz kavramla pek tanışmamışlar. Web siteleri uygun değil ya da beklemede diyebiliriz. Diğer taraftan B2C pazar yerleri de endüstriyel ürünlere uygun değil. Tüm bunlar birleşince Bidasri oluşmaya başladı.
Müthiş. Peki girişiminiz için yatırım aldınız mı?
Biz henüz almadık ama buna zaman ayırdık. Bununla ilgili alamamış bir girişim deneyimi aktarabilirim. Lütfen. Öncelikle yatırım almak ya da almamak bir başarı kriteri olarak görülmemeli kesinlikle. Girişimciler en azından bunu kendilerine bir kilometre taşı olmazsa olursa gibi döngüye girmemeliler. Sonuçta bir değer üretiliyor. Bu pazarlanacak, satılacak, değer sağlanacak ve sonra fatura kısmı. Yani temelde startup da olsa, KOBİ de olsa her işletmenin döngüsü. Burada biz şöyle bir şeyle karşılaştık. Yatırımcılar da girişimcilerle birlikte öğreniyorlar. Karşınıza MRR diye bir metrik geliyor. Biz buna aylık tekrar eden gelir diyoruz. Doğal olarak yatırımcılar da ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz mantığında bakıyorlar. Tabii ki baktığınızda biraz daha startupları da bu metrikleri yakalayalım sonra yatırım alalıma yöneltebiliyor. Biz de o açıdan biraz daha yatırım sürecini durdurup satışlara odaklanmaya karar verdik ve bu şekilde devam ediyoruz.
Girişiminizi hayata geçirirken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Öncelikle kaygan bir zemindeyiz. Bunu bir tespit etmek lazım. Diğer taraftan baktığınızda en azından yatırımcılar açısından düşünürsek, demin bahsettiğim gibi yatırımcılar da girişimcilerle birlikte öğreniyorlar. Burada tutup bir startup olarak sizin yarıdan fazla hissenizi talep etme ya da işte siz niye size yatırım yapmayalım da araba alalım almayalım gibi sorularla karşılaşan birçok girişimci olmuştur. Burada biraz daha Türkiye olarak yolumuz olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan sanayi açısından baktığımızda genel olarak B2C ya da C2C girişimler gibi değil B2B tarafı. Mesela geleneksel işte POC, prototip, MVP yolculuğu buna pek uygun değil. Yani firmalar hazır ürün istiyorlar ve direkt onu kullanmak istiyorlar. Aslında baktığınızda ülkemizde blok zinciri, AR vesaire konuşmayı seviyoruz ama basit bir siteye bile üye olurken 10 tane hata yapıyoruz ya da bir bug gördüğümüzde hemen ya bu site çalışmıyor hani hata buldum gibi durumlar olabiliyor. Diğer taraftan TÜİK raporuydu galiba. Şirketlerin birkaç yıl önce zaten %10'u daha CRM kullanıyor. Hani pazar yerini bir kenara koyuyorum. Burada da biraz daha olgunlaşması gereken bir süreç var.
Çok güzel örnekler verdiniz. Peki sanayi sektörüne ne tür bir fayda sağlamayı planlıyorsunuz?
Şöyle aslında biz Bidasri'yi bir komünite olarak düşünüyoruz. Şöyle hayal ediyoruz. Burada bir gün 5 milyon tane endüstriyel ürün var. Ve bu endüstriyel ürünler yüz binlerce satıcı tarafından sunuluyor. Milyonlarca alıcı bunu tıklıyor. Teklif alıyor, mesaj gönderiyor, satıcılarla iletişime geçiyorlar. Hatta bunu bir adım daha ileri götürürsek ortak alım yapabiliyorlar. Muadil ürün sorgulayabiliyorlar. Mesela bir trafo binasını düşünün. İşte trafosu, kablosu, tavası, topraklaması, farklı satıcıların sattığı ürünler ve muadilleriyle düşündüğünüzde neden bir Bidasri üzerinden birkaç dakikada hepsinin teklifini toplamasınlar, satın almayı tamamlamasınlar. Burada biz aslında endüstriyi bir araya getirmek istiyoruz bir Bidasri üzerinde ve bunu internete açık bir platformda deneyimlemelerini, zaman kazanmalarını, maliyet tasarrufu sağlamalarını istiyoruz.
Hakan Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim. Satıcıları üye olmaya bekliyoruz.
Harika.